Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bugün Genç Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Haşim Akın'ın kaleme aldığı Türkiye'de Darbe, Afrika'da Gözyaşı başlıklı yazısını sunacağız. Çocukluğunda bir bilmece vardı. İstanbul'da süt pişti, kokusu buraya düştü. İstanbul'da tank sesi duyuldu, Afrika'daki kardeşlerin uykusu kaçtı. Dünya gerçekten küçükmüş. Keşke iletişim araçları bu kadar güçlü olmasaydı diyesiniz geliyor. Ulaşamadığınız bir yerde gönlünüz kalmıştır. Ekranlara mahkum olmak da işin cabası. Kara haber tez duyulur. Hemen telefona sarılıp buradaki dostlara ne olur dua edin dediğimde çoktan başlamışlar meğer. Sabahlara kadar hatimler okundu, tesbihat çekildi. Bizim Yusuf Türkiye'yi görmüş bir delikanlı. Ailesi ve yakınlarının arasında sanki o bir Türkiye temsilcisi. İlk ona sorarlar haberi. Gece abisi arıyor ve durmadan ağlıyor. Yusuf abisinin niçin ağladığını anlayamıyor. Bir zaman sonra nihayet derdini anlatabilmiş. Türkiye'de darbe olmuş, haberin var mı? Ve Türkiye'nin cumhurbaşkanı kayıpmış, korkarım darbecilerin elinde kaldı. Yusuf abisini teskin etmeye çalışıyor. Korkma, ben onun çıkacağını zannediyorum. 10 dakika kadar sonra El Cezire televizyonunda Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını izliyorlar canlı yayında. Görür görmez abisi konuşmanın sonunu beklemeden kalkıp 2 rekat şükür namazı kılıyor. Namazdan sonra gelip konuşmanın kalanını dinliyorlar. Sonra da sabaha kadar Kur'an okuyor, dua ediyor. Kasım darbenin sabahında Türkiye'ye gelebilmeyi düşünüyor. Bu fikrini arkadaşlarıyla paylaşıyor. Hatta bunun nasıl olabileceğini tartışıyorlar, imkan arıyorlar. Ben duyduğumda bunun bir espri olduğunu zannettim. Gidecek miydin gerçekten Türkiye'ye diye sorduğumda Kasım'ın yüz hatları gerilip ciddileşti ve tabii ki gidecektim. İmkan bulsaydım durmaz ve giderdim oraya diye cevap verdi. Tabii ben Kasım'a Türkiye'ye gitseydin ne yapacaktın diye soramadım. Şayet sorsaydım suratıma tokat gibi alacağım cevabı anlamıştım. Gece caddede oturulacaksa oturacak, eğer bir tankın altına yatılacaksa orada yatacaktı. Ne bekliyordu ki bu insanlar? Orada bugüne kadar kendilerini renginden dolayı aşağılamamış, onlara ikinci sınıf muamelesi yapmamış bir ülke ve insanları vardı. Bayram günlerinde ellerindeki bir miktar emaneti getirip dağıtan Türkler için bir yaşlı amca şunu sormuş. Bu gelenler gerçekten insan mıydı? Yani sonra tekrar gelip benden bunu almayacaklar mı? Bunun karşılığında bir şey istemeyecekler mi? Ben bu parayı şimdi rahatça kullanacağım öyle mi? Onların gözündeki Türkiye algısı. Sanki bir evladın babasına duyduğu minnet gibi. Ona duası gibi. Çok farklı kişilerle ilişkisi olan, ekonomiyi, bürokrasiyi tanıyan bir başka dostuma sordum. Ne diyorlar darbe için? Acı acı gülümsedi. Darbeyi biz Afrika'dan bile kovmak istiyoruz. Türkiye'nin darbeyle ne işi olur ki? Ama bütün arkadaşlarım, bunun içinde Hristiyan olanlar da var, aynı şeyi söylüyor. Bu Türkiye'deki bir grubun darbesi değildir. Bu Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, hatta Rusya'nın ortak bir darbesidir. Çünkü onlar ne zaman bir ülke ayağa kalkmaya çalışsa mutlaka engelleyeceklerdir. Onlarla dostluk dediğimiz şey sadece menfaatleri bitinceye kadardır. Biz üzülüyoruz. Afrika'da Türkiye'nin derdine üzülmek başka bir duyguymuş. Sanki kendilerinden bir parça gibi görüyorlar. Birisi bana, Erdoğan sadece sizin cumhurbaşkanınız değil diye çıkışmıştı. Cami çıkışı bir diğeri durdurdu ve telefonundan bir şey arıyor, ben de bekledim. Bana La Galibe illallah videosunu gözü buğulanarak gösterdi. Bir müjde inancı olarak. Cumhurbaşkanımız yayınladığı bir mesajında bunun engellenmesine vesile olan birçok kesime teşekkür etti. Bir grup unutuldu. Türkiye'ye hiç gitmemiş, önüne harita serseniz yerini bulamayacak ama orayla dertlenen, gözyaşı döken, seccadesinde dua eden insanlardı. Meğer ne çok sevenin varmış be Türkiye. Tesadüfen engellendiği sanılan bir dizi planda, kendilerince kusursuz hazırlanmış, hesap edilmeyen önemli bir şey de mazlumların duasıydı. Allah ümmete böylesi acıları tekrar yaşatmasın. Amin. Evet, Haşim Akın'ın kaleme aldığı Türkiye'de Darbe, Afrika'da Gözyaşı başlıklı yazısını sunduk. Klinik psikolog Mehmet Dinç'in yazısıyla devam edeceğiz programımıza. Cephede kazan, masada kaybetme başlıklı yazıyı aktarıyoruz şimdi de. Meşum bir hadise yaşadık 15 Temmuz 2016 Cuma günü. Tarihimize geçecek, bize ders olacak, öncesiyle sonrası fark edecek kadar büyük ve acı bir tecrübe. Yüzlerce insanımız hayatını kaybetti, binlerce insanımız yaralandı. Üzüldük, gönlümüz daraldı, kalbimiz parçalandı. Olanlar ve kayıplarımız için ama korkmadık hiç kendimiz için. Endişe etmedik canımız için, tereddüt etmedik sokağa çıkmak için. Zulüm ve ihanet dolu bir kalkışma, kimsenin hayal bile edemeyeceği fedakarlık ve cesaret örnekleriyle bertaraf edildi. Gurur duyuyoruz kahramanlarımızda, dua ediyoruz onlar için. Minnettarız yaşadıkça. Bu tecrübe gösterdi ki biz korkak değiliz. Bu tecrübe gösterdi ki biz hain değiliz. Bu tecrübe gösterdi ki biz bencil değiliz. Şükürler, şükürler, şükürler olsun. Bütün bunlar bizi mutlu etsin. Ancak sonrasında olanlara da bakmamız, sonrasındaki tecrübeden de kendimize dair bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. 15 Temmuz gecesinin ertesinde daha canını feda eden şehitlerimizi toprağa koyup cennette buluşturmadan kötü niyetli olduğu ayan beyan açık bir algı operasyonu başladı. Halkın üzerine tanklar sürülüp kaç tane insanımızın üzerinden geçtiği halde keskin nişancı hainler teker teker kardeşlerimizi vurduğu halde kendini bilmez şaşkınlar insanlarımızı esir alıp hakaret ettiği halde ve biz her görüşten, her eğitimden, her altyapıdan, her sosyal yapıdan yüz binlerce insan olduğumuz halde utanç duyacağımız büyük taşkınlıklar yapmadık. Tankların içindeki masum erlerin o ateşli anların ardından büyük bir basiret örneği olarak en büyük asker bizim asker sloganlarıyla tanklardan çıkıp halkın koruma halkasıyla güvenli yerlere götürüldüğünü kendi gözlerimle gördüm. Buna rağmen hemen o gecenin sabahında kafa kesme haberleri belli görüntüler eşliğinde servis edilmeye başlandı. Tiyatro olduğuna dair saçma sapan teoriler, yalan yanlış bilgiler dolaşmaya başladı. Çok kısa bir zamanda da yazık ki ne yazık, çok sayıda insanımız, kardeşimiz, dostumuz oltaya geldi. Olanlarla ilgili algı değişmeye, mazluma öfke, zalime sempati oluşmaya başladı. Özellikle sosyal medya üzerinden hızlı bir şekilde yayılan bu operasyon, şükür ki tutmadı ama çok insanımızın kalbinde ve zihninde izler bıraktı. Bu operasyonu yapanların ihanetinden şüphemiz yok. Hainliği nereye kadar vardırabildiklerini hep beraber gördük. Ancak bu ihanete kulak vermek, inanmasa bile tartışmayı açmak, yapılacak onca sorumluluğumuz ortaya çıkmışken, vakit ayırıp üzerine konuşmak, ihanete ortak olmak değilse, o gece canını feda eden şehitlerimize, o sabaha yetim uyanan çocuklara saygısızlıktır. Kim yaparsa yapsın, biz yapmayalım. Kim karışırsa karışsın, biz karışmayalım. Kim bulaşırsa bulaşsın, biz bulaşmayalım. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananlar gösterdi ki, bu toprağın insanları, gençiyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, kalbini halen muhafaza etmektedir. O kalp hali hazırda canını hiçe sayacak kadar vatan için, millet için, ezan için, bayrak için, din için, iman için atmaktadır. O yüzden cepheden yana ne tereddüdümüz, ne endişemiz, ne korkumuz vardır. Ancak sonrasındaki süreç, aklımızı, zihnimizi ve bilincimizi ne kadar muhafaza ettiğimiz konusunda bizi düşündürmelidir. Fikirlerimizin, düşüncelerimizin ve doğrularımızın neye göre nasıl değiştiğini ve dönüştüğünü, nerelerden beslenip şekillendiğini tekrar değerlendirmeye fırsat vermelidir. Yoksa o kutlu mücadelelerin, o mübarek şehitlerin ardından cephelerde, meydanlarda canla, kanla kazandıklarımızı masalarda, sosyal medyada, algı operasyonlarında kaybederiz de bakamayız o masum yetim çocukların kırgın bakan yüzlerine. Evet, Mehmet Dinç'in kaleme aldığı Cephede Kazan, Masada Kaybetme başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Rabia Gülcan kardeşin kaleme aldığı Kabil Darbesi başlıklı yazısını sunuyoruz. Yeryüzünde ilk cinayeti işleyen kişi o, Kabil. Bir kötülük başlattığı için de ondan sonra işlenecek her cinayetten payına hisse düşen zavallı Kabil. Genelde Kabil'e odaklanır bakışımız. Onun üzerinden hırs ve haset duyguları anlatılır. Kötülüğe öncülük etmenin hazin sonuna değinilir mutlaka. Fakat son yaşadıklarımız neticesinde bakışımızı daha dikkatle Habil'e çevirdi bir tanıdığım. Habil ne güzel bir duruş sahibi. Maide suresi 28. ayeti kerimede Habil'in şöyle dediğini görüyoruz. Andolsun sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Darbecilerin akıllı telefonlar vasıtasıyla yaptıkları yazışmalar yayınlandı. Okuyunca insanın kanını donduracak ifadeler vardı. Açık açık halka ateş edilebileceğini söylüyorlar birbirlerine. Teşvik ediyorlar. Ezin, taviz yok diye biliyorlar. Ezin dediği ekin değil, çiçek değil, böcek değil. Ezip geçilebileceğini hak gördüğü insan Allah'ın bahşettiği can. Ve yine birbirleriyle yazışırken bir yerde Allah yardımcımız olsun diyebiliyorlar. Hemen bir önceki ayetin mealine bakalım. Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, andolsun seni mutlaka öldüreceğim demişti. Öteki, Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder demişti. Allah için kurban sunan iki kardeş, Kabil de Allah için kurban sunuyor. Fakat kurbanı kabul edilmeyince zalim kesiliyor. İnsanlığı, kulluğu sadece iyi günler için giyinmiş gibi. İstediği menfaati bulamayınca birden bambaşka bir role bürünebiliyor insan. İşte asıl nokta, kavşak orası. Şimdi hala haktan yana mı olacaksın yoksa şeytani seçimler mi yapacaksın? Tanklarla halka, masum insanlara saldırıp ateş açanların hangi tarafı seçtikleri belli. Kabil'le ne kadar da benzer yalanları var. Aynı karanlık ve çarpık duruş. Halbuki Habil'in güzelliğine bakın. Tane tane okuyun lütfen. Andolsun, sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Elinde bırakın ateşli silahı, bir bıçak, çakı, taş bile olmadan tankın üzerindeki hainle hala bir kardeşlik damarı bulurum umuduyla ileri giden kişide de bu habil duruş yok mudur? Mazlum olarak ölme haklılığını yanında ahirete götürebilen şanslı kişilere ne mutlu. Elime kardeş kanı değmesin diye, yüreğine ördüğü duvarda belki bir delik açarım. Ben onun akrabası, amcası, komşusu, büyüğüm diye merhamet dolu bir yürekle onların yanına giden o insanlar da adım adım Habil'in söylediklerini yazmadılar mı tarihe? Ben seni öldürmek için sana elimi uzatmadım. Elimi tutman, o çukurdan çıkmandı dileğim. Hatandan dönmen için elimi uzattım. O gece uzatılan eller, belki daha yere düşmeden, cennetteki melekler tarafından tutuldu. Ölümle bu kadar rahat ve cesurca buluşan o insanlara, hepimiz gıpta etmiyor muyuz? Onlar emaneti artık teslim etti. İmtihanları bitti. Bizimki halen devam ediyor ve her seçimde Habil'in yanında mıyız, Kabil taraftarı mıyız, nefes nefes netleşecek. Heyhat! Kabil de kabilliğini yaptı. Böylece ateş halkından olmak üzere cezasını buldu ve zarara uğrayanlardan oldu. Rabia Gülcan kardeşin kaleme aldığı Kabil darbesi başlıklı yazısını sunduk ve son olarak Halit Yasir Özoğlu'nun kaleminden Genimizdeki Tenimize Çıkınca başlıklı yazısını sunuyoruz. Hazreti Ömer'e iki delikanlı kollarından sıkıca tuttukları bir adam getirdi. Dediler ki, ey müminlerin emiri, bu adam bizim babamızı öldürdü. Allah'ın adaletinden bir hüküm istiyoruz. Hazreti Ömer adama anlatılanları sordu. Adam doğruladı. Bazı şeyler söylemek için de müsaade alarak şunları ifade etti. Ey halife! Köyümden Resulullah aleyhisselam efendimizi ziyaret için buraya, Medine'ye gelmiştim. Abdest için bir yerde durduğumda atımın yakındaki hurma ağaçlarının dallarına uzanıp onlara zarar verdiğini gördüm. Müdahale etmek için oraya yöneldim ama tam bu sırada yaşlı bir adam elini aldığı bir taşla atıma vurdu. Çok sevdiğim ve tek bineğim olan atım ölüverdi. Gözüm döndü ve o aynı taşı alarak ben de onu ihtiyara fırlattım. İlahi takdir. O da hemen oracıkta can verdi. Çok üzüldüm. Bir anlık öfkeyle bir kişinin ölmesine sebep olmuştum. Derhal araştırıp o yaşlı adamın ailesini buldum. Evlatlarına durumu haber verdim. İsteseydim kaçabilirdim. Ama Allah'a ve ahiret gününe inandığım için kaçmadım ve vereceğiniz hükme razıyım. Babaları öldürülenlerin diyete razı olmamaları üzerine kısasa karar verildi. Adam hükme derhal razı oldu ama halifeden bir istekte bulundu. Memleketimde ilgilendiğim bir yetim var. Onun geleceği için bende bulunan bir miktar altını bahçemde kimsenin yerini bilmediği bir yere gömmüştüm. İhtiyaçlarını görmek ve o emanetin yerini kendisine bildirmek için 3 gün izin istiyorum. Hazreti Ömer adama suçlu olduğunu, cezasının infaz edileceğini, böyle bir durumda kaçma ihtimalinin olacağını söyleyince adamcağız, kaçmak isteseydi önceden kaçabileceğini beyanla istirhamında ısrarcı oldu. Bunun üzerine Hazreti Ömer adama bir kefilinin olup olmayacağını sordu. Adam oradakilerin arasında bulunan sahabeden Ebu Zer Hazretlerini göstererek işte bu zat bana kefil olur dedi. Ebu Zer kendisine sorulan kefil olur musun sorusuna olumlu cevap vererek evet ben bu adama kefilim dedi. Adam gitti. Aradan geçen zamanda 3 günlük vaktin dolmasına çok az kalmıştı ki Medine'de ortam gerildi. Şüphesiz Allah'ın emri yerine getirilecek. Adam çıkıp gelmezse daha önceden kendisini hiç tanımadığı bir kişiye kefil olan büyük sahabi Ebu Zeril Gifari idam edilecekti. Vakit ilerledikçe dehşet, telaş, hüzün, öfke birbirine karıştı. Sıkıntılı bekleyişin doruğundaki halk vaktin dolmasına ramak kala uzaklardan koşup gelen adamı müşahede etti. Adamcağız kan ter içinde çıkıp geldi. Artık bineği olmadığı için geciktiğini söyleyip başta kefilinden sonra halktan özür diledi. Soranlar oldu. Kaçabilirdin, gelmeyebilirdin, nasıl oldu da geldin? Adam şu güzel cevabı verdi. Elbette gelecektim. Alemde ahde vefa gösteren kalmamış dedirtmek benim ne haddime. Ebu Zer Hazretlerine soranlar oldu. Hiç tanımadığım bir adama kefil olarak hayatını riske attın. Nasıl oldu da böyle bir şey yapabildin dediler. O da şu güzel cevabı verdi. Beni kefaletine layık gören bir mümine elbette kefil olacaktım. Alemde fazilet ve erdem sahibi kimse kalmamış dedirtmek benim ne haddime. Bütün bunlara şaşkınlık ve hayranlıkla şahit olan o iki delikanlı da babalarının ölümüne sebep olan bu adamı affettiklerini, karşılığında diyet bile kabul etmeyeceklerini beyan ettiler. Size ne oluyor diyenlere de, alemde merhamet ve insanlık kalmamış dedirtmek de bizim haddimiz değil dediler. Şimdi kalleşçe, hain ve canice kastedilen vatan toprağına, kendi emelleri için ele geçirmek istedikleri meşru devlet yönetimine, savunmasız, silahsız sivil halka, gafil avlamaya niyet ettikleri silah ve mesai arkadaşlarına saldırıp onları katledenlere karşı, kendisini tankların altına atan, bombardıman karşısında bile kaçmayan, doğrultulmuş namlulara göğsünü geren aziz milletimizin yaşlı, genç, erkek, kadın her bir ferdi de o vakit alemde kahraman kalmamış dedirtmekte bizim haddimiz değil demiş olmadılar mı? Halit Yasir Özoğlu'nun kaleminden Genimizdeki Tenimize Çıkınca başlıklı yazısını paylaştık. Değerli dinleyenler, bu aktardığımız son yazıydı programımızda. Bugün Genç Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık. Ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.